TÜBİTAK'ın adı KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı AB Grubu Adaylar için Genel Yetenek, Genel Kültür. Yayınlayan Karacan Yayınları. Temel Yurttaşlık, Anayasa. Abdurrahman Yılmaz Göz. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 27. kaset B yüzü. Sayfa 815. 40. Bir anlaşmaya taraf olan devlet, o anlaşmada belirtilen hallerin dışında hangi halde anlaşmadan çekilebilir, sona erdirebilir veya sözleşmeyi askıya alabilir? A. Anlaşmaya taraf devletlerin yarısından fazlasının muvafakatı ile. B. Anlaşmaya taraf olan devletlerin 4'te 3'ünün muvafakatı ile. C. Anlaşmaya taraf olan devletlerin oy birliği ile verecekleri karar ile. D. Yasama organınca çıkarılacak bir kanun ile geçersiz kılınmasıyla. E. Yüksek yargı organında o anlaşmanın anayasa veya milli menfaatlere aykırı olduğu savıyla iptal davası açıp bu yönde karar alınmasıyla. Yanıt C'dir. Çünkü Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 54 ve 57. maddesi, devletler bir anlaşmadan ancak antlaşmada belirtilen hallerde veya bütün taraf devletlerin rızasıyla çekilebilirler, antlaşmaya sona erdirebilirler veya askıya alabilirler hükmüne yer vermiştir. 41. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir yetki belgesine gerek olmadan antlaşmaların hazırlanıp imzalanmasına katılmaya yetkili kişilerden biri olarak kabul edilemez? A. Cumhurbaşkanı. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. C. Başbakan. D. Dışişleri Bakanı. E. Yurt dışındaki devlet diplomasi temsilcileri başkanları. Yanıt B'dir. Çünkü bugünkü Türk kanunlarında antlaşma imza etmeye yetkili kabul edilen kişiler milletler arası hukukla aynıdır. Milletler arası hukuk yetki belgesine gerek olmadan imza atabilecek kişiler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı saymamıştır. 42. Kural olarak milletler arası antlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Ancak bazı antlaşmalar bu onaya sunulamayabileceği için bu tür sözleşmelerde karar yetkisi kime bırakılmıştır? A. Cumhurbaşkanına. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına. C. Başbakana. D. Bakanlar Kurulu'na. E. İlgili Bakana. Yanıt D'dir. Çünkü anayasanın 90 taksim 2, 3 maddesi ile ayrıca 244 sayılı kanunun 5. maddesi daha önce yürürlüğe konmuş anlaşmalara dayanarak yapılacak antlaşmaları Bakanlar Kurulu'nun yetkisine bırakmaktadır. 43. Aşağıdaki devlet arası antlaşmalardan hangisi Bakanlar Kurulu'nun yetkisine bırakılmış antlaşmalardan biri değildir? A. Ekonomik, ticari, teknik ya da idari nitelikteki antlaşmalar. B. Hibe, kredi ve öteki yardım antlaşmaları. C. Kültür, sanat ve sportif konulu antlaşmalar. D. Teknik ya da idari işbirliği antlaşmaları. E. Borç ertelemesi veya ticaret antlaşmaları. Yanıt C'dir. Çünkü 244 sayılı kanunun 5. maddesi tek tek hangi antlaşmaların Bakanlar Kurulu'nca onaylanabileceğini belirtmiştir. Bu sayılanlar arasında kültür, sanat ve sportif konulu antlaşmalar bulunmamaktadır. 44. Aşağıdakilerden hangisi milletler arası hukukun sujeleri arasında sayılamaz? A. Tam bağımsız devletler. B. Bağımsızlığı sınırlı devletler. C. Milletler arası örgütler. D. İnsan hakları ve bunun gibi konularda gerçek kişiler. E. Konu ayrımı yapılmaksızın gerçek kişiler. Yanıt E'dir. Çünkü doktrinde gerçek kişilerin devletler hukukunun tam sujesi olarak kabul edilmesi mümkün olmamaktadır. Fakat bir takım suçlar ve insan hakları gibi konularda gerçek kişiler devletler hukukunun sujesi haline gelebilmektedir. 45. Devletler arası uyuşmazlıklarda aşağıdakilerden hangisi başvurulabilecek barışçı çözüm yollarından biri olarak kabul edilemez? A. Misilleme. B. Görüşme. C. Milletler arası hakemlik. D. Milletler arası yargı organları. E. Soruşturma komisyonları. Yanıt A'dır. Çünkü devletler arası uyuşmazlıklarda kabul edilen barışçı çözüm yolları diplomatik yollar, milletler arası örgütlerce çözüm ve yargısal yollar olmak üzere 3 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar içinde görüşme ve soruşturma komisyonları diplomatik yollar başlığına dahil edilmişken, milletler arası hakemlik ve yargı organları yargısal yollar başlığına dahil edilmiştir. Misilleme ise uluslararası uyuşmazlıklarda başvurulan barışçı çözüm yollarından değil, zorlama yollarına girmektedir. 46. Aşağıdakilerden hangisi milletler arası sorumluluğun şartlarından biri olarak kabul edilemez? A. Milletler arası hukuka aykırı bir fiil. B. Zarar. C. Kusur. D. Tazminat. E. İlliyet bağı. Yanıt D'dir. Çünkü tazminat sorumluluğun şartlarından biri değil, sonuçlarından biridir. Ortaya çıkan sorumluluğun sonucu olarak kusurlu olan devletin verdiği zararı giderme yöntemlerinden biridir. 47. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın organlarından biri değildir? A. Genel Kurul. B. Siyasi Konsey. C. Ekonomik ve Sosyal Konsey. D. Milletler Arası Adalet Divanı. E. Güvenlik Konseyi. Yanıt B'dir. Çünkü Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın organları içinde Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Milletler Arası Adalet Divanı ve Genel Sekreterlik yer almaktadır. Siyasi Konsey diye bir organ bu örgütlenme içinde yer almamıştır. 48. Aşağıdakilerden hangisi devletler hukukuna yapılan itirazlar içerisinde yer almaz? A. Milletler arası üstün bir otoritenin mevcut olmadığı. B. Milletler arası nitelikte bir kanun koyucunun mevcut olmadığı. C. Milletler arası nitelikte bir yargı organının mevcut olmadığı. D. Milletler arası nitelikte bir yürütme organının mevcut olmadığı. E. Milletler arası ilişkilerde bir müeyyideler bütünlüğün mevcut olmadığı. Yanıt D'dir. Çünkü milletler arası hukukta her ülkenin kendi yürütme organının İç hukuka ilişkin uygulama programları mevcut olup, bütün ülkelerin ortaklaşa bir yürütme organı oluşturmaları fiili anlamda imkansızdır. Zaten böyle bir durum ülkelerin egemenlik haklarını ve iç işlerinin müdahalelerden uzak kalması gerektiğini de ortadan kaldıracak tehlikeli bir yaklaşımdır. 49. Devletler hukukuna göre açık denizde meydana gelen bir kazada uyuşmazlığın çözümüyle ilgili yetkiyi tespit etmek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılır? A. Bayrak. B. Geminin bağlı olduğu gemi sicili. C. Son 6 ay içinde barındığı liman. D. Kaptanın tabiyeti. E. Donatanın tabiyeti. Yanıt A'dır. Çünkü açık denizde bayrak bir bakıma sorumlu devleti gösterir. Çarpma bunun en tipik örneğidir. Bu konuda bayrak geminin tabiyetini gösterdiği için yetki de bu tabiyetin göstergesi olan bayrağa göre belirlenmektedir. 50. Aşağıdakilerden hangisi devletler hukukunun dayanağına ilişkin ileri sürülen teorik görüşler arasında yer almaz? A. Doğal hukuk görüşü. B. Subjektivist görüşler. C. Objektivist görüşler. D. Kendi kendini sınırlama görüşü. E. Dualist görüşler. Yanıt E'dir. Çünkü doğal hukuk görüşü tüm hukukun dayanağı olan bir hukuku, yani tabi doğal hukuku ifade eder. Subjektivist iradeci görüşler kendi içinde kendi kendini sınırlama ve ortak irade görüşü olmak üzere ikiye ayrılan bir görüştür. Devletler hukukunun dayanağının iradede yattığını savunurlar. Objektivist görüşlere göre ise dayanak iradenin dışındadır. Dualist görüşler ise milletler arası hukuk ile iç hukukun birbirinden bağımsız iki ayrı hukuk sistemi olduklarını savunan, dayanak olup olmamaya ilişkin tezler ileri sürmeyen bir görüştür. İdare hukuku. 1. Bakanlar Kurulu'nun çalışma biçimlerine ait özellikler arasında sayılamayacak husus aşağıdakilerin hangisine yer almamıştır? A. Bakanlar Kurulu'nun oy çokluğu ile karar alabilmesi. B. Bakanlar Kurulu kararları için oy birliğinin gerekli olması. C. Bakanlar Kurulu'nun sıkça başvurduğu yöntemlerden birinin elden imza yolu olması. D. Bakanlar Kurulu'nun çalışma usullerinin bir üç tüzükle düzenlenmemiş olması. E. Bakanlar Kurulu'nun başbakan ve gerekli görülen hallerde Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanması. Yanıt A'dır. Bakanlar Kurulu çalışma gündemi olarak kararlarını oy birliğiyle alır. Bütün üyelerin karara katılmaları gereklidir. Çoğunluklu karar alma yolu yoktur. 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi güçler ayrılığını göstermektedir? A. Gücün askeri, yasama ve yürütme otoriteleri arasında dağıtılmasıdır. B. Gücün devlet ile sivil toplum otoriteleri arasında dağıtılmasıdır. C. Gücün yasama, yürütme ve yargı otoriteleri arasında dağıtılmasıdır. D. Gücün başbakan ve cumhurbaşkanı otoriteleri arasında dağıtılmasıdır. E. Gücün başbakan ile bakanlar kurulu otoriteleri arasında dağıtılmasıdır. Yanıt C'dir. Merkezi otoritenin üç ayrı gücü olan yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrı yönetsel kuruluşlar tarafından yürütülmesini ifade eder. 3. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin taşra kuruluşlarından biri olamaz? A. Köy, B. ilçe, C. il, D. bucak, E. bölge müdürlüğü. Yanıt A'dır. Taşra örgütünün genel yapısı içerisinde il, ilçe, bucak ve bölgesel örgütler sayılmış, köy ise yerel yönetim örgütleri içinde kabul edilmiştir. 4. Yönetsel dava türlerinden biri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. İptal davası, B. Tazminat davası, C. Temyiz davası, D. Yorum davası, E. Tam yargı davası. Yanıt B'dir. Tazminat davası yönetsel kuruluşun bir yönetsel iş veya işleminin aykırılığına karar verilen uygulamasının sonucudur. Ayrıca tazminat davası meydana gelen bir zararın giderilmesi için açılan bir özel hukuk davasıdır. 5. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kamu kuruluşlarında çalıştırılacak kamu görevlisi kapsamı içinde sayılabilecek kategorilerden biri değildir. A. Devlet memuru. B. Geçici personel. C. İşçi. D. Danışman. E. Sözleşmeli personel. Yanıt D'dir. Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesine göre kamu görevlisi olarak 4 unsur sayılmıştır. Bunlar memurlar, sözleşmeli personel, geçici görevliler ve işçilerdir. Danışmanlar bu maddede sayılmamıştır. 6. Aşağıdakilerden hangisi bir kamu hizmetinin idarenin bir özel şahıs ile yapacağı hukuki muameleler uyarınca masraf, kar ve zararları bu özel şahsa ait olmak üzere özel bir şahısça kurulması ve işletilmesi usulüne verilen ad olabilir? A. Emanet usulü. B. Ruhsat usulü. C. İltizam usulü. D. Müşterek usulü. E. İmtiyaz usulü. Yanıt E'dir. Kamu hizmetinin görülmesi genel olarak devleti oluşturan yönetsel kuruluşların asli görevidir. Bir kamu hizmetinin devri imtiyaz niteliğindedir. 7. Aşağıdakilerden hangisi bir meslek mensubuna görev ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi biçimindeki disiplin cezası türüdür? A. Uyarma. B. Kınama. C. Meslekten çıkarma. D. Yeminli sıfatını kaldırma. E. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma. Yanıt B'dir. Devlet Memurları Kanunu 125. maddede disiplin cezaları ayrı ayrı belirlenmiştir. Memurun görev ve davranışlarından kusurla olduğunun yazılı olarak bildirilmesi kınama cezasının kapsamındadır. 8. Aşağıdaki Sayıştay işlemlerinden hangisi Sayıştay denetimi kapsamındaki kurumların bağışlarını denetleyen bir işlemdir? A. Vize. B. Tescil. C. Verili emrine bağlama. D. Uygunluk bildirme. E. Sayıştay ilamı. Yanıt B'dir. Sayıştay, genel ve katma bütçeli kurumların harcamaya ilişkin yaptıkları sözleşmeleri bütçeye ve yasalara uygunluk açısından denetler. Tescil işlemi ile sözleşmelerin bütçeye ve yasalara uygunluğunu saptar ve uygulanmasına izin verir. 9. Yerel yönetimlerin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Kendi bütçelerinin olması. B. Kendine özgü tüzel kişiliklerinin olması. C. Halk tarafından doğrudan doğruya seçilmesi. D. Özel kuruluş olmaları. E. Belli bazı konularda merkezi hiyerarşinin denetimine tabi olmaları. Yanıt E'dir. Yerel yönetimler seçimle iş başına gelen ve yargı yoluyla görevden uzaklaştırılabilen yönetsel kuruluşlar olduğundan merkezin hiyerarşik bir denetiminden söz edilemez. Merkezin toplum yararını koruma gayesiyle vesayet yetkisi vardır. 10. Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşmelerle bazı kamu hizmetlerinin yürütülmesinin özel kişilere bırakılmasını ifade eder? A. Yetki devri. B. Ruhsat. C. İmtiyaz yolu. D. Hizmet sözleşmesi. E. Hizmetin yaygınlaştırılması. Yanıt C'dir. Yönetsel sözleşmelerle bazı kamu hizmetlerinin yürütülmesinin özel kişilere bırakılması sözleşme uyarınca hizmetinin masraf, kar veya zararının ona devredilmesi imtiyazını içermektedir. Özel kişilere bir tür imtiyaz sağlamaktadır. 11. Bakanların idari görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? A. Açık bulunan bir bakanlığa vekalet etmek. B. Bakanlığı temsil etmek. C. bakanlık adına yönetmelik yapmak. D. Bakanlık adına harcamalar yapmak. E. Bakanlığın hükümet ile ilişkilerini sağlamak. Yanıt A'dır. Bakanlar, bakanlığı olanlar ve devlet bakanları olarak ikiye ayrılır. Bakanlığı olan bakanların asıl görevi kamu hizmeti yürütmektir. Devlet bakanlığının görevleri ise esas olarak siyasidir. Açık bulunan bir bakanlığa vekalet etmek, kamu hizmeti görmek anlamında bir idari görev değil. Daha çok devlet bakanlarının görevleri niteliğinde siyasi bir görevdir. 12. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nun üyeleri arasında sayılmıştır? A. Adalet Bakanı. B. Ulaştırma Bakanı. C. Dışişleri Bakanı. D. Sağlık Bakanı. E. Kültür Bakanı. Yanıt C'dir. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile toplanır. 13. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın tek başına yapacağı işlemlerin yargı denetimi dışında tutulmuş olmasının Cumhurbaşkanı'nın nitelik ve görevlerinin doğrudan bir sonucu olduğunu gösterir? A. Devletin başı olmasının. B. Sorumsuzluğunun. C. Tarafsızlığının. D. Milletin bütünlüğünü temsil etmesinin. E. Anayasanın uygulamasını denetlemesinin. Yanıt B'dir. Cumhurbaşkanının siyasal sorumluluğu olmadığı gibi cezai sorumluluğu da yoktur. Yürütmenin başı olarak yaptığı işlemlerde yürütmenin ilgili bakanı ve başbakan sorumludur. Yine tek başına yaptığı işlemlerde de sorumluluğu olmadığı kabul edilmiştir. 14. Kamu mallarının ortak özelliklerinden biri olmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. İstimlak edilememesi. B. İpotek kurulamaması. C. Zaman aşımı ile sahip olunabilmesi. D. Hazzedilememesi. E. Hepsinin tapu kütüğüne kayıtlı olması. Yanıt E'dir. Kamu mallarının hepsinin tapu kütüğüne yazılması gerekmez. Bunların içinde sınırlı bir bölüm tapu kütüğüne kayıtlıdır. Örneğin dağlar, göller, kıyılar hüküm ve tasarruf altındaki kamu malı sayılmalarına rağmen tapu kütüğüne kaydedilmez. 15. İdari eylemin amaç unsurlarındaki hukuka aykırılığı ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır? A. Yetki gaspı. B. Yetki saptırması. C. Yetki aşımı. D. Yetki tecavüzü. E. Ağır yetki tecavüzü. Yanıt B'dir. Yönetsel işlemin maksat unsuru düşünüldüğünde akla gelen işlemlerden beklenen son amaçtır. Bu da kamu yararı olarak belirlenmiştir. Yönetsel işlemin maksadındaki hukuka aykırılık için Fransa'da détournement de pouvoir deyimi kullanılmakta, bizde buna yakın olarak yetkinin saptırılması deyimi kullanılmaktadır. 16. Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluşlarının özelliklerinden biri olamaz? A. Sayıştay denetimine tabi olmaları. B. Tüzel kişiliğe sahip olmaları. C. Sermayelerinin tamamının devlete ait olması. D. Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmaları. E. Yasa ile saklı tutulan konular dışında özel hukuka tabi olmaları. Yanıt A'dır. Kitlere genel muhasebe kanunu ve devlet ihale kanunu uygulanmadı. Ayrıca saklı tutulan hususlar dışından özel hukuk kuralları ile denetlendiği ve yürütüldüğü için Sayıştay denetimi uygulanmamaktadır. 17. Davacı D'nin Danıştay'da açtığı bir iptal davasında Danıştay'ın görevli yargı yerinin İzmir İdare Mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? A. Dosya Danıştay tarafından görevli yargı yerine gönderilir. B. Görevsizlik kararı üzerine dilekçe reddolunur ancak dava açma süresi işlemez. C. Görevsizlik kararı sonrasında davacı D. 30 gün içinde İzmir İdare Mahkemesi'ne başvurmak zorundadır. D. Görevsizlik kararından sonra 60 günlük yeni bir dava açma süresi başlar. E. Davacı D. yeniden dava harcı vermeden davasını 30 gün içinde görevli mahkemede yenilir. Yanıt A'dır. Yönetsel yargıda görev tarafların iddiaları veya anlaşmaları ile değil mahkemece re'sen incelenir. Yönetsel yargı organı görevsizlik kararını verdiği gibi davayı görevli yargı yerine de re'sen gönderir. 18. Aşağıdakilerden hangisi ilçelerin kurulmasının temeli olan işlemdir? A. Başbakanın kararı. B. Bakanlar Kurulu kararı. C. Cumhurbaşkanının kararı. D. Yasa. E. Ortak kararname. Yanıt D'dir. Mülki yönetim bölümlerinden olan ilçenin kuruluşu yasayla sağlanır. 19. Tam yargı davalarının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? A. Hukuka aykırı bir işlemin iptalinin amaçlanması. B. Konusunun yalnızca idari işlemlerden oluşması. C. Nesnel nitelikte bir dava olması. D. Doğurduğu sonuçtan ancak davaya taraf olanların yararlanması. E. Davanın açılabilmesi için iptali istenen işlemle davacı arasında bir menfaat ilişkisinin bulunmasının yeterli olması. Yanıt D'dir. Tam yargı davası geniş kapsamlı olup bunun içine yönetsel işlemler, eylemler ve yönetsel sözleşmelerden doğan hak ihlali ile ilgili davalar girer. Dava açılabilmesi için davacının kişisel bir hakkının ihmal edilmesi gerekir. Nesnel değil öznel, kişiye ilişkin bir davadır. Tam yargı davasında işlemin iptalinin yanı sıra eski durumun geri getirilmesi, bir hakkın yerine getirilmesi ve bunun gibi durumlar da istenebilir. İptal davasında sonuçtan, iptalden fayda sağlayanlar yararlanabilecekken, tam yargı davasından sadece davayı açanlar yararlanabilir. 20. Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisini denetleyemez? A. Kamu kurum ve kuruluşlarını. B. Silahlı kuvvetleri. C. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını. D. İşçi ve işveren meslek kuruluşlarını. E. Kamuya yararlı dernekleri. Yanıt B'dir. Devlet Denetleme Kurulu'nun yetki ve görevlerini düzenleyen Anayasa'nın 108. maddesi silahlı kuvvetler ve yargı organlarının Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alanı dışında olduğu açıkça belirlenmiştir. 21. Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Denetleme Kurulu'nun bağlı olduğu makamdır? A. Cumhurbaşkanı. B. Başbakan. C. Milli Güvenlik Kurulu. D. Sayıştay. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yanıt A'dır. Anayasa maddesinin 108'e göre Devlet Denetleme Kurulu doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak çalışır. 22. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de idari yargı alanındaki İçtihadı birleştirme kararı vermeye yetkili yüksek mahkemedir? A. Anayasa Mahkemesi. B. Yargıtay. C. Danıştay. D. Sayıştay. E. Askeri Yargıtay. Yanıt C'dir. Çünkü idari yargıda idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri ilk derece mahkemesi olarak bölge idare mahkemesiyle Danıştay son derece mahkemesi olarak görev yapar. Ancak Danıştay idari yargıdaki en üst mahkeme olduğundan içtihadı birleştirme kararı bu merci tarafından verilebilir. 23. Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu idaresinin örgütlenmesine dair anayasal ilkelerden biri olamaz? A. Merkezden yönetim. B. Yerinden yönetim. C. Kumanda birliği. D. Yetki genişliği. E. Yönetimi bölünmezliği ilkesi. Yanıt C'dir. Anayasal düzenleme ile hem merkezi hem de yerel yönetimlere yer verilmiş ve birbirini tamamlayan bir yapı kurulmuştur. Yönetimin bütünlüğü 123. maddeyle düzenlenmiş, idare, kuruluş ve görevleri ile bütündür ve kanunla düzenlenir İlkesi benimsenmiştir. Yetki genişliği ile merkez ve taşra teşkilatlarına ayrı inisiyatif ve yerel yetkiler tanınmıştır. Kumanda birliği yoktur. 24. Aşağıdakilerden hangisi Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkilerinden dolayı sorumlu olduğu mercidir? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi. B. Cumhurbaşkanı. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. D. Başbakan. E. Milli Savunma Bakanı. Yanıt D'dir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 117. maddesinde Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkilerinin kanunla düzenlendiği, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakan'a karşı sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır. 25. Aşağıdaki yönetim birimlerinden hangisi yerel yönetim değildir? A. İl Yönetim Kurulu. B. Büyükşehir Belediyesi. C. Belediye. D. Köy. E. Mahalle. Yanıt E'dir. Meclis Başkanı yürütme organının değil, yasama organının bir üyesidir. Yürütmenin merkezi örgütünde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu, Bakan ve Bakanlıklar yer alır. 27. Aşağıdakilerden hangisi yeni bir bakanlığın kurulması için gereken işlemdir? A. Kanun hükmünde kararname. B. Tüzük. C. Yönetmelik. D. Kanun. E. Başbakanın kararı ve Cumhurbaşkanının onayı. Yanıt D'dir. Anayasanın 113. maddesine göre bakanlıkların kurulması, yetkileri, görevleri, kaldırılması ve teşkilatı kanunla düzenlenir. 28. Belediye başkanının görevden alınmasında son ve kesin karar aşağıdaki mercilerden hangisine verilir? A. İçişleri Bakanı. B. Bakanlar Kurulu. C. Cumhurbaşkanı. D. Yargıtay. E. Danıştay. Yanıt E'dir. Belediye başkanının başkanlıktan düşürülmesi istemi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılır ve Danıştay tarafından bir ay içinde karara bağlanır. Danıştay kararı ile başkanlık son bulur. 29. Aşağıdakilerden hangisi İdarenin bütünlüğü ilkesini sağlamaya yönelik bir anayasal kurumdur? A. İdari işlemlerin yargı denetimine tabi olması. B. İdari vesayet. C. Mahalli idareler. D. Kamu tüzel kişiliği. E. Yerinden yönetim. Yanıt B'dir. Anayasanın 123. maddesi, İdari kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Hükmünü düzenlemiş, bunun da vesayet denetimiyle sağlanacağını hükme bağlamıştır. 30. İdari yargılama usulü kanununa göre aşağıdaki hallerin hangisinde dilekçenin reddine karar verilir? A. İdari merci tecavüzünün bulunması. B. Süre aşımı. C. Davalının hiç gösterilmemiş olması. D. Dava dilekçesinin kanunda öngörülen biçime uygun olarak düzenlenmemiş olması. E. İdari davaya konu olacak kesin veya yürütülmesi gereken bir işlemin olmaması. Yanıt D'dir. İdari yargılama usulü kanununun 15 Taksim D maddesine göre aynı kanunun 3. ve 5. maddesinde yazılı hususlara uymayan dilekçelerin reddedileceği belirlenmiştir. Kanunun 3. ve 5. maddeleri mahkemeye sunulacak dilekçelerin içerik ve şeklini belirlemektedir. 31. Valiliğin hiyerarşik denetimine aşağıdakilerden hangisi tabi değildir? A. Adalet kuruluşları. B. Defterdar. C. Milli Eğitim Müdürü. D. Hukuk İşleri Müdürü. E. Kaymakam. Yanıt A'dır. Vali İl İdaresi Kanunu'na göre içindeki adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün devlet daire ve müesseseler ile ve işletmelerini denetler. Ayrıca valinin görevlerini sayan kanun, ilde bulunan kamu görevleri üzerinde hiyerarşik yetkisini kullanmak hükmünü düzenleme altına almıştır. Adalet kuruluşları üzerinde bir tür vesayet denetimi vardır. 32. Türk belediyeciliğinde büyük şehirleri diğerlerinden ayırt eden yasal düzenleme hangi yılda yapılmıştır? A. 1923. B. 1930. C. 1954. D. 1961. E. 1984. Yanıt E'dir. Büyükşehir Belediyesi uygulaması 1984 yılında başlatılmış yeni bir uygulamadır. 33. İdare kamulaştırma bedelini yüksek buluyorsa hangi süre içinde bedel indirimi davası açabilir? A. Kamulaştırma işleminin tebliğinden itibaren 30 gün içinde. B. Kamulaştırma belgelerinin tebliğ için notere verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde. C. Kamulaştırma işleminin idari yargı yönünden kesinleştiği tarihten itibaren 60 gün içinde. D. Kamulaştırma işleminin tebliğinden itibaren 60 gün içinde. E. Kamulaştırma belgelerinin tebliğ için notere verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde. Yanıt A'dır. Kamulaştırma kanunu, kamulaştırma bedelini yüksek bulan idarenin de bedel indirimi davası açabileceğini hükme bağlamış ve kamulaştırmanın tebliğinden itibaren işleyecek 30 günlük bir süre tanımıştır. 34. Aşağıdaki memurluklardan hangisi? İstisnai memurluklardan biri olamaz. A. Bakanlık müsteşarlığı. B. Bakanlık müşavirliği. C. Başbakan müşavirliği. D. Başbakan yardımcılığı. E. Büyükelçilik. Yanıt E'dir. A, B, C ve D şıklarında yazılı görevler siyasi iktidarın el değiştirmesiyle yer değiştirebilecek ve hatta ortadan kalkabilecek görevlerdir. Büyükelçilik ise kamu hizmeti görülmesinde asli bir memurluktur. 35. Aşağıdaki davalardan hangisi Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalardan biri değildir? A. Belediyelerce yapılan imar planlarına karşı açılan davalar. B. Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi kararlarına karşı açılan davalar. C. Üniversiteler arası kurul kararlarına karşı açılan davalar. D. Yabancı ülkelerde görevli makamlarca alınan kararlara karşı açılan davalar. E. Yüksek Yönetim Kurulu kararlarına karşı açılan davalar. Yanıt A'dır. 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 24. maddesinde Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı yönetsel kararlar tek tek sayılmıştır. Belediyelerin imar planlarına karşı Danıştay'a ilk derece mahkemesi olarak dava açılamaz. Görevli mahkeme, idare mahkemesidir. 36. İktisadi devlet teşekküllerinin özellikleri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? A. Tüzel kişiliğe sahiptirler. B. Bakanlar kurulu kararı ile kurulurlar. C. Sayıştay denetimine tabi değildirler. D. Devlet ihale kanununa tabidirler. E. Muhasebe-i umumi kanununa tabi değildirler. Yanıt D'dir. Kitler, genel ve katma bütçeli kuruluşlara uygulanan Sayıştay denetimi ve devlet muhasebe-i umumi kanununa tabi olmadıkları gibi devlet ihale kanununa da tabi değillerdir. Saklı hükümler dışında özel hukuk kuralları uygulanır. 37. Yönetmeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bakanlar Kurulu da yönetmelik çıkarabilir. B. Yönetmelikler tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için de çıkarılabilir. C. Bütün yönetmeliklerin resmi gazetede yayınlanması zorunludur. D. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının da yönetmelik çıkarma yetkisi vardır. E. Mali yükümlülükler getiren yönetmelikler Sayıştay'ın görüşüne sunulur. Yanıt C'dir. 1982 Anayasası'na göre yönetmeliklerin bir bütün şeklinde resmi gazetede yayınlanması zorunluluğu düzenlenmemiştir. Hangi yönetmeliklerin resmi gazetede yayınlanıp hangilerinin yayınlanmayacağı yasama organının takdirine bırakılmıştır. 38. Devlet Denetleme Kurulu inceleme, araştırma ve denetleme görevlerini aşağıdakilerden hangisinin isteği üzerine yerine getirir? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın. B. Cumhurbaşkanı'nın. C. Başbakan'ın. D. Bakanlar Kurulu'nun. E. Sayıştay Başkanı'nın. Yanıt B'dir. Anayasal bir kuruluş olan Devlet Denetleme Kurulu doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak çalışır ve Cumhurbaşkanı'nın isteği üzerine çalışma başlatır. 39. Aşağıdaki yargı kuruluşlarının hangisinde tüzükler, yönetmelikler ve genel tebliğler aleyhine iptal davası açılabilir? A. Anayasa Mahkemesi. B. Uyuşmazlık Mahkemesi. C. Yargıtay. D. Danıştay. E. Sayıştay. Yanıt D'dir. 2574 sayılı Danıştay Kanunu'nun 24. maddesinde bakanlıkların düzenleyici işlemlerine karşı ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'ın görevli olduğu belirlenmiştir. Tüzük, yönetmelik ve genel tebliğ gibi düzenleyici işlemlerin iptal davası Danıştay'da açılacaktır. 40. 40. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alanı dışında tutulmuştur? A. Silahlı kuvvetler ve yargı organları. B. Yargı organları ve üniversiteler. C. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve yargı organları. D. Sendikalar ve vakıflar. E. Kamuya yararlı dernekler. Yanıt A'dır. Anayasanın 108. maddesi 2. fıkrasına göre silahlı kuvvetler ve yargı organları Devlet Denetleme Kurulu'nun denetleme yetkisinin dışında bırakılmıştır. 41. Aşağıdaki yerel yönetim organlarından hangisi Türkiye'de doğrudan seçimle belirlenememektedir? A. Muhtar. B. İhtiyar heyeti üyesi. C. Belediye başkanı. D. Belediye encümeni. E. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri. Yanıt E'dir. Belediye başkanı, belediye meclisi, muhtar ve ihtiyar heyeti yapılacak yerel seçimlerde halk tarafından seçilir. Belediye genel sekreteri ise atama yoluyla belirlenir. 42. Valiye tanınan aşağıdaki yetkilerden hangisi kaymakama da tanınmıştır? A. Devlet tüzel kişiliğini temsil etmek. B. Kolluk kuvvetleriyle bastırılamayacak olaylar ortaya çıktığında en yakın askeri birlik komutanından yardım istemek. C. Komşu ülkelerin sınır makamları ile ilişki kurmak. D. Kanunlarda öngörülen hallerde yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkisini kullanmak. E. Yabancı ülke konsolosları ile ilişki kurmak. Yanıt D'dir. Devletin merkezi idare ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğini sağlamaya yönelik vesayet denetimi yetkisi ilin mülki amiri olan valiye verildiği gibi ilçe mülki amiri kaymakama da tanınmıştır. 27. kasetin B yüzü burada bitti. Devamı 28. kaset A yüzünde. Sayfa 826.